Adım Prodüksiyon sunar. Resulullah'ın Hayatı, Mustafa İslamoğlu. Mekke Tarihi.
Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Sadakallahul azim. Hiç kuşkunuz olmasın ki, ey insanlık, Allah'ın elçisinde sizin için uyulması gereken güzel bir örneklik ve önderlik müessesesi vardır. Tabii ki onu örnek alanlar Allah'tan güzel bir yaşantı, güzel bir akıbet, yani Allah'ı arzu edenler, Allah'ı kazanmak isteyenler ve ahireti kazanmak isteyenler olacaktır. Ve yine Allah'ı sürekli hatırda tutup, kaygısı Allah olanlar, derdi Allah olanlar, kederi Allah olanlar, tasası Allah olanlar, ancak Muhammed'in önderliğine ve örnekliğine razı olurlar. Sevgili dostlar, Efendimizin, sevgili rehberimiz, ulu önderimizin hayatını aktarmaya çalışacağım. Çünkü problemin önderlik ve örneklik müessesesinin olmayışı ya da bilinmeyişinden kaynaklandığını düşünüyorum. Örneğini bilemeyenler nasıl hareket edeceklerini tabii ki bilemez. Önderi olmayanlar, rehberi olmayanlar bu karmaşık hayat yolunda yollarını kaybederler, dalalete düşerler. Eğer sizin aşılamayacak bir önderiniz, aşılamayacak bir rehberiniz yoksa, aşılabilecek çok küçük, çok küçük adamları rehber edinir ve onları da aşamazsınız. Dolayısıyla ahsen-i takvim olarak yaratılan siz insanlar, kapasitenizin sınırlarına dayanamaz. Kapasitenize kapasite ekleyemez. Dolayısıyla Allah'a size verdiği şahsiyetin şükrünü eda edemez. Onun için de modern çağın problemi, modern bireyin problemi öndersizlik, rehbersizlik, örneksizlik problemi. Bu çağın Müslümanı kitapsızlıktan gitmedi, peygambersizlikten gitti. Diyeceksiniz ki, piyasada bu kadar sahte peygamber var, kıtlığı mı var yani peygambersizlikten söz ediyorsunuz diyeceksiniz. Tabii demezsiniz, biliyorum. Onları kastetmediğimi de bildiğinizi biliyorum. Benim neyi kastettiğimi yine de açıklamak durumundayım. Peygambersizlikten rehbersizliği kastediyorum. Peygamberin bıraktığı örnek yaşam stilini, örnek hayat tarzını yaşatacak, ayağa kaldıracak toplum içerisinde şu adam bana Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlatıyor dedirtecek adam kıtlığını kastediyorum. Böyle diyecek insanlar elbette ki Resulullah'ı tanıyacaklar. Tanımazsanız eğer aynen şeytanın rüyada gelip de ben peygamberim dediği gibi, ben peygamberim deyip rüyanızda değil ama gerçek hayatınızda iki ayaklı şeytanların metafizik değil de fiziki şeytanların sağınızda solunuzda ben peygamberim deyip de sizi ya da birilerini arkasına dökmesine hiç şaşmamak gerekir. Onun için onun şeytan olduğunu söyleyebilmek için iki şeyi bilmeniz şart. Bir, Resulullah'ı, iki, şeytanı. Ama öncelikle peygamberi iyi bilmeniz şart. Onu bilirseniz, hayır, sen peygamber postuna bürünmüş bir şeytansın. Sen İdris kılığına girmiş bir iblissin diyebilme liyakatini ancak peygamberi tanıyarak kazanabilir. Ya Resulallah, şibâşe. Tüm seki ashab-ı kehf. Dahili cennet şevender zümreyi ashab-ı tu. O revet der cennetu, men der cehennem keyreva. O seki ashab-ı kehfu, men seki ashab-ı tu. Ya Resulallah, duydum ki, ashab-ı kehfin köpeği, onlarla birlikte olduğu için cennete girecekmiş. O ashab-ı kehfin köpeği. Bense senin köpeğin. Şimdi reva mıdır ya Resulallah? Ashab-ı kehfin köpeği cennete girecek. Senin benim gibi köpeğin cennetin dışında. Diyen bir Resulullah aşığının haleti ruhiyetini tamamıyla hissetmem mümkün olmasa da yine de o halete birazcık yaklaşmak arzusu izhar ederek şöyle gözünüzün önüne bir istiare getirmek. Resulullah'ı anlatmaya size ta başından başlamak. Mekke'den başlamak. Onun için de peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı ortaya çıkaran zamanı, zemini iyi algılamak durumundayız, zorundayız. Niçin Mekke? Bu niçini bilebilmek için Mekke'yi bir kez görmek lazım. Kabe'ye bir kez yüzsün. O zaman bu niçin sorusunu anlarsınız. Adeta sanki bir yarışma yapılmış. Denmiş ki, Muhammed Aleyhisselam'ı üzerinde yaratacağım toprak, coğrafyayı, vatanı seçeceğim. Yeryüzünün tüm aday coğrafyaları yarışmaya katıl. Cennet gibi toprak parçaları yarışmaya. Düşünebiliyor musun? Benim ormanım var, benim ırmağım var, benim göllerim var, benim denizim var. Ben cennetin yeryüzündeki kopyasıyım diyen ne kadar yeryüzü coğrafyası varsa Muhammed Aleyhisselam bende çıksın diye Allah'ın açtığı yarışmaya girmiş. Bir toprak parçası. Boynunu bükmüş. Benim ne ormanım var, ne ırmağım var, ne denizim var, ne yeşilim var, ne ağacım var, ne gölüm var. Ben sipsivri, simsiyah taşlardan oluşmuş bir vadi. Hiçbir şeyim yok ki Muhammed Aleyhisselam bende çıksın. Dergesine bir köşede boynunu bükmüş. Ben kim, o kim demiş sanki. Ve Allah da onun tevazuuna bakarak, madem sen kendini layık görmedin ey Mekke, Muhammed'i sana verdim demiş adeta. O toprakları, o dağında ot bitmeyen taşları, o sanki üzerinden yangınlar geçmiş gibi simsiyah lav alanlarını gördüğünüzde, yeryüzünde eğer sonsuzca bir ömrüm ve sonsuzca bir servetim olsa da, seyahat ya Resulallah diyen Evliya Çelebi gibi kendime seyahati bir hayat mihveri olarak seçsem, bin yeri dolaşacak olsam, bin birinciye herhalde buraya yine sıra gelmez. Mekke'yi gezmek gibi bir talebim olamaz. Eğer Kabe ve Muhammed Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın kokusu, Muhammed Aleyhisselam'ın kokusu, İsmail'in kokusu, Hacer'in kokusu olmasaydı, bin birinciye yine gelip de burayı gezmek istemezdim de. İşte öyle bir coğrafya. Bazı kaynaklarda yeryüzünde Neolitik çağda ilk soğuyan toprak parçası, kara parçası olarak zikredilir. Yine bazı kaynaklarda Nuh tufanında ilk kuruyan kara parçası olarak zikredilir. Yine bu kaynaklarda yer alan bir başka haber, nedenini izah edemese de yeryüzünün soluklandığı ağzı olarak zikredilir. Ki ben deniz Hac Risalesi'nde bunu destekleyen bir yaşanmış hadiseyi aktarmıştım. Hicri 65 yılında Kabe yeniden yapılmak için Haccac döneminde mancınıkla yıktırıldıktan sonra Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh Kabe'nin temellerini buldurup onu yeniden yaptırırken temellere inilmiş, İbrahim peygamberin temel taşları bulunmuş, deve kadar büyük olan ve birbirine geçmiş olan bu taşlardan bir tanesinin oynatılması üzerine taşların altından çok yakıcı bir hava akımıyla karşılaşılmış. Hatta beytin yapımında çalışan işçilerden birkaçı eli yüzü yanarak orada yere yıkılmışlar. Ve bunun üzerine anında ora kapatılıp İbrahim peygamberin temelleri üzerine Kabe Hicri 65 yılında yeniden yapılmıştı. Bu olayın görgü tanıklarına dayanarak olayı bize nakleden Ezraki gerçekten de bize aslında efsane gibi duran ama efsane olmadığı belli olan bir haberi aktardığını bilmiyordu. Sevgili dostlar, bölge ne zaman imar edildi onu tarih bize net olarak vermiyor. İbrahim peygamberin imarından bahsediyor Kur'an. Ancak İbrahim peygamberin Kabe'ye gelip de orayı bulması tesadüfi değil. Kur'an gayra zî zer'in diyor. Ekinsiz, çorak bir araziye inde beytikel muharram, senin muhterem olan ihtirama layık korunmuş beytinin yanına evladımı, ailemi bıraktım diyor Kur'an'ın ağzıyla İbrahim peygamber. İnde beytikel muharram. Demek ki diyoruz, daha önce orada bir beyt vardır. Orada bir Kabe vardır. İbrahim aleyhisselam bilinen bir adrese doğru yönlendirilmiştir. Bu beyt oraya ne zaman konmuştur onu Allah bilir. Ancak Adem peygamberle beraber yeryüzünün ilk mescidinin orada olduğunu aktaran kaynaklar belki de bu konuda bize ışık tutarlar. İbrahim peygamber eliyle Kabe yeniden bulunup da ortaya çıkarıldığında ve imar edildiğinde aslında Tabii ki Muhammed Aleyhisselam'a beşik olacak bir şehir kurulduğundan haberdar değildirler. Geleceğin büyük peygamberi, son nebinin oradan çıkacağını kim bilebilirdi ki? Ancak İbrahim peygamberin duası açıktır. İbrahim peygamber ellerini Rabbine kaldırıp, "Ya Rabbi," diyor, "benim zürriyetimden de imamlar çıkar." Cenab-ı Hak, "Kal, la yenalu ahdi zalimin." Zalimler sözüme ulaşamaz. Sözüm zalimler için geçerli olmamakla birlikte, zalim olmayanlar arasından adeta senin zürriyetin içinden önderler çıkaracağım, diyor. İşte o önderlerin en büyüğü olarak Muhammed Aleyhisselam çıkıyor. Sevgili dostlar, Kabe'yi İbrahim ve İsmail temellerini yükselttikten sonra bölgede bir nüve olarak ilk gelip yerleşen Cürhümlüler oldu. Cürhümlüler Hazreti Hacer'den izin alarak bölgedeki suya ortak oldular. Ondan sonra Amalikalılar Cürhümlüleri bölgeden sürdüler. Tabii bu sürede bölge halkı tek Allah'a inanmakta, İbrahim peygamberin getirdiği şeriatla hükmetmekte. İbrahim peygamberin bıraktığı mirasa sahip çıkmakta. Ancak Cürhümlüler bölgeden Amalikalılar tarafından sürülüp çıkarılırken, kutsal bildikleri ve kendilerini oraya yerleştiren, hatta ataları saydıkları, çünkü İsmail Aleyhisselam'a kızlarını vermişlerdi. Yani İsmail peygamberin hısımları olmuşlardı. Ataları saydıkları, peygamberlerin bıraktığı bu büyük miras olan Kabe'den parçalar aldılar, götürdüler. Giderken. Tabii Amalikalılar bölgeyi gasp ettiler. Kabe'yi yıktılar. Bölgede kendi küfür inançlarını uyguladılar. Ama giden muvahhid ve Müslüman Cürhümlüler, İbrahim peygamberin akrabaları, hısımları, giderken götürdükleri büyük ataları Hazreti İbrahim'e ait hatıra olan Kabe'nin parçasına kıble olarak kullandılar. Önceler, İbrahim peygamberden beri gelen namazı kılmaya devam ettiler. Lakin üzerinden kuşaklar geçtikçe, götürdükleri Kabe'ye ait taşları, Kabe'nin kıblenin bir göstergesi ve işareti olduğunu unutup, sanki bir güç varmış gibi vehmetmeye başladılar. İbrahim peygamberin İlahı olan tek Allah, yaratıcı mabudu unuttular. En sonunda götürdükleri İbrahim peygamberin hatırası olan taşlara tapmaya başladılar. İşte bölgede ilk taşa tapma hadisesi böyle gerçekleşti. Daha sonra Amalikalılar da Beni Fihr, Fihroğullarına ait bir takım kabileler tarafından sürüldüler ve Cürhümlülerden geriye kalan ve İsmaili kabileler diye bilinen kabileler arasında savaşlar başladı. Bunlardan Kureyş, bir manası da köpek balığı anlamına gelir. Ki bazı müsteşrikler Kureyş kabilesinin daha önce deniz kenarında yaşayan bir kabile olduğu yorumunu yaparlar. Bazıları da Kureyş kabilesinin kendisine totem olarak, tanrı ve put olarak köpek balığını seçtiği için Kureyş adını aldığını söylerler. Ki her iki durumda da Kureyş daha önce deniz kenarında yaşayan bir Arap kabilesi olsa gerektir. Kureyş, diğer kabilelerle giriştiği savaşta galip geldi ve Beni Fihr, Kabe'yi ve Kabe'nin içinde bulunduğu kenti aldı. İşte ilk defa Resulullah'ın ataları Kabe'ye, Kabe'nin bulunduğu Mekke'ye böyle yerleştiler. Resulullah'ın atalarının yerleşmesinden sonra bölgede ilk defa Bizans taraflarından putlar getirilmeye başlandı. Özellikle Suriye'den getirilen Hubel putu, ki Suriye'de Baal putuna karşılıktı, ki Suriye'deki bu put da Baalbek'ten gelme bir puttu. Ta Asurlular, Himyerliler zamanından beri tapılan bir puttu. Bölgeye Resulullah'ın dördüncü kuşak dedesi tarafından sokuldu. Ancak bölgedeki insanlar daha önce suretsiz, resimsiz, belirgin olmayan sıradan taşlara tapmaya başlamışlardı. Bölgeye sıradan olmayan suretli, belirgin taşlar işte böylece dışarıdan geldi ve sıradan taşlarla yer değiştirdi. Resulullah'ın dedesine gelindiğinde Abdülmuttalip dönemine artık bölgede her türlü rezalet diz boyu. Tabii ki bölge insanının kendine has bir centilmenliği, kendine has bir yiğitliği var idi. Ancak çöl insanı olması hasebiyle hiçbir kural, hiçbir kanun, hiçbir yasa tanımayan bu insanlar gerçekten de bedeviliğin doruğunu, bedeviyetin doruğunda yaşıyorlardı. Tabii ki bir çöl bedevisinin nasıl düşündüğünü anlamanız için çölü anlamanız lazım. Çöl, uçsuz bucaksız, bir ıssızlık ve sessizlik okyanusu. Yer, demir, gök, bakır diye tabir edebileceğiniz bir ortam. Develer yüzlerce kilometrede bir rastlanan sarha ağaçları ve bir de arada sırada görülen hamd çalılıkları. Hamd isminin verilmesi de belki bedevinin böyle bir çalıyı gördüğünde elhamdülillah demesinden geliyor olsa gerek. Böyle bir mekan, gökte yıldızlar var, sonsuz bir ufuk. Bazen bedevi giderken gördüğü kum tepesini dönüşte yerinde bulamaz. Kum tepeleri aynen okyanusların dalgaları gibi hareket eder. Bazen saatte bir metre, bazen günde bir metre. Rüzgarın esiş hızına göre. Onun için çölde yol yok. Yol gökte. Onun için de bedevinin gözü gökte. Hep yıldızlara kayar. Hep derinlerde gözü. Hep oralarda bir şeyler. Onun için de aslında metafizik boyutu güçlü. Güçlü inanışları var. Lakin bir kılavuz yok. Bir rehber yok. Bedevi iyi bilir çölde yolunu kaybetmenin hayatını kaybetmek demeye geldiğini ve bunun ismini de dalal koymuş bedevi. Çölde yolunu bulduğu anda bedevi hayatını bulmuştur. Onun da hayat bulduğunu bilincinde olarak heda koymuştur. Hidayet oradan. Bunlar daha önce de kullanılmış. Hiçbir bedevi bilmediği bir çöle kılavuzsuz girmez. Onun için de bedevi çöle daima kılavuzla girer. Rehberle girer. Rehberle girer ve rehberle yolunu bulur. Bedevi uzun süre haber alamadığı zaman bilir ki artık kendinden ümit kesilmiştir. Eğer bir gün bir haber gelirse, hem sevdiklerinin varlığını hem de kendi varlığını sevdiklerine ulaştırma aracını bulmuştur. İşte bu da nebettir. Nübüvvet de buradan. Şimdi böyle bir bedevi tasavvurunda düşünebiliyor musunuz? Yolunu manevi olarak kaybetmiş olan bölge insanı ve dünya insanının en çok susadığı bir anda Resulullah işte bir ışık olarak dünyanın karanlık gecesine doğuverdi. Resulullah'ın geldiği ortamı iyi düşündüğünüzde o insanların neden içinden çıkan bir avuç yiğit Resulullah'a ağzını açar açmaz "Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah" dediklerini ve bunu söylerken de şike ve şaka olarak değil, gerçekten, yürekten söylediklerini anlıyor musun? "Anam, babam sana feda olsun." Niçin söyler? "Bana hayatı bahşettin. Bana ebediyeti bahşettin. Bana kaybolduğum yolumu gösterdin. Bana ışığı gösterdin. Bana mutluluğu gösterdin. Bana Allah'ı gösterdin" diyen biri ancak sözüne "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" diye başlar. Şimdi anlıyor musunuz bizimle bu insanlar arasındaki Resulullah'a bakış farkını? Biz kaybettiğimizin bilincinde olmadığımız için bulduğumuzun büyüklüğünü bilemedik. Farkında olmadık. Ne büyük bir şey yitirdiğimizi bilmediğimizden ne büyük bir nimetle nimetlendirildiğimizi de fark edemedik. Problemimiz burada bizim. Biz de 20. yüzyıl cahiliyesinin manevi çölünde yolunu kaybetmiş bir nesil. Ancak hala yüreğimizde bulunan ışıktan habersiziz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği, gönderdiği, gelecek çağlara bıraktığı ve ebediyen yeryüzünü aydınlatacak olan ışıktan habersiziz. Onun için de güneşi ceketimizin astarında kaybettik. Güneşi gidip denizlerde arıyoruz. Kaybettiğimiz yerde aramadığımız sürece de bulamayacağız. Bulamadığımız sürece mutluluğa eremeyeceğiz. Ben bu noktada sevgili dostlarım, tıpkı bir bedevinin çölde yolunu kaybedince nasıl ellerini göğe kaldırıp da Rabbine yalvarırsa, bizim de şu 20. yüzyılın son çeyreğinde yolunu kaybetmiş modern bedevilerin, modern cahiliyenin kurbanları olarak artık elimizi kaldırıp, küçük putları aşıp, küçük putları bir kenara bırakıp, küçük putlara yalvarmayı bırakıp, Allah'a, ama tek Allah'a yalvarmamızın zamanının geldiğine inanıyorum. Tek Allah'a yalvarması için insanın onu kendisine yakın hissetmesi gerekiyor. Takva kelimesinin özünde bu yakınlık yatar. Takva nedir biliyor musunuz? Neden Kur'an hep takvadan bahseder? Daha ilk inen ayetlerinde takvadan bahseder. Mekke'de birinci yılda inmiş ayetlerde takva vardır. Yahu adam yeni Müslüman olmuş, daha orucu yok, namazı yok, haccı yok, zekatı yok. Daha içki haram değil, kumar haram değil. Yani bunlar daha yasaklanmamış. Ama bu adama takvadan bahsediliyor. O halde takva bambaşka bir şey diye sormak lazım değil mi? Mekke'de nübüvvetin birinci yılında inen ayet takvadan söz ediyorsa, fazla namaz kılmaktan söz etmiyor, fazla oruç tutmaktan söz etmiyor, bir şeyden söz ediyor. Hatta haramdan uzaklaşmaktan da söz etmiyor. Bir şeyden söz ediyor. Öncelikle bir şeyden. Allah sana çok yakındır, seni sürekli gözet. Bunun farkında ol. Bunun farkında ol. Uzak Allah inancını at. Sana şah damarından yakın olan bir Allah imanıyla donat. Buna ulaşırsan eğer Allah'ın izniyle hepsi gerisini gelir zaten. Arkası gelir. Böyle bir inanç temeldir. Onun için Allah ne kadar yakın. Herkes kendisine bunu sorsun. Allah bana ne kadar yakın. Ben Allah'a ne kadar yakın. İnancım da Allah bana ne kadar yakın. Bunu da eylemlerine bakarak. Ve desin ki Allah'ın beni her an tarassut ettiğine, gözetlediğine gerçekten inanıyorum. Gerçekten buna kalbim yatıyor mu? Gerçekten şu anda bana şah damarımdan yakın olduğunun farkında mıyım? Ve bunu günde kaç dakika, kaç saat, kaç saniye hatırımda tutabiliyorum? Zikir budur. Zikir daima Allah'ın sana yakın olduğunun farkında olmak. Zikir budur. Onun için sevgili dostlar, işte Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği anlam bu idi. Hayata bir anlam kattı böylece. Çünkü eğer insan Allah'ı hayatından uzakta görüyorsa, isterse Allah'a inansın, müşrikler inanıyorlar. Allah'ı hayattan ve kendisinden uzakta görüyorsa, hayatın anlamını uzaklaştırıyor. Yani hayatı anlamsızlaştırıyor demek. Hayatınıza her an müdahil olmayacak, sizi gözetlemeyecek, sizi daima tarassut etmeyecek bir Allah sizin güvenliğinizi, sizin hürriyetinizi nasıl garanti altına alır? Onun için el-mu'min, Allah'ın bir ismi de budur. Güven verendir. Güvenilendir, güvenendir, güven verendir. Güven vermesi için her an, her an sizinle beraber olmalıdır. İşte bu imanı, bu anlayışı öncelikle Resulullah getirdi. Resulullah'ın misyonu buydu adeta. Ben Resulullah'ın doğumuna geçmeden hutbemi burada noktalıyor ve Medine'de yazdığım bir nah ile son vermek. Özlemekten yorulmuşum. Kapında durdur beni. Ucu sana dek ulaşan bir zincire vur beni. Toprağımın gözlerinden çöllerin yanağına üzülen bir damlayım, yar kabul buyur ben. Hangi denize attımsa, tutuştu saçlarımda. Bir kez bak, yoksa bu yürek, yarı yolda kor ben. Ben Leyla'ma gidiyorum. Çekil önümden Leyla! Gayrı cennet olsan durmam. Bak, çağırıyor beni. Özlemekten yorulmuş. Kapında durdur beni. Ucu sana dek ulaşan bir incire vur beni. Rabbim, peygambersiz bir hayattan hepimizi muhafaza et.